23. ayrım. En çok yöneticiler, özellikle üniversite ve devlet dairelerinde yöneticilik yapanlar, bu yeni durumun farkındadır. Dünün devlet dairesinde çene çalan, örgü ören memurunun yerini bugünün netçileri almıştır. Çoğu zaman yöneticiler de netçilere ve net sohbetlerine karşı bazen gazetelere geçecek komiklikte bildik yasakçı tutumlara sarılmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Oysa ortada, söze dayalı kültürün insanları olan Türklerin yeni bir söz fırsatı yakaladıkları, istenen herkese laf atma şansının bulunduğu, dahası kendilerine her zaman hayranlık duydukları teknolojik yeniliğe gark olmuş hissettikleri elektronik ortamı sevmelerinden başka olağanüstü bir durum yoktur. Kahvehane kadar tipik olmamakla birlikte sözlü kültür ve göçebelik mirasımızın kesişim yeri olarak değerlendirilebilecek diğer mekanlarda meyhane ve hamamlardır. Sözlü kültür dairesinde yaşayan Türklerin Anadolu'ya yerleşimle birlikte Roma ve Bizans'ın hamam kültüründen özgün bir Türk hamam anlayışı ortaya çıkarmaları gerçekten de birçok bakımdan araştırmayı hak etmektedir. Hamamın özellikle hanımlar açısından yalnızca temizlik ve eğlence değil, bir sohbet mekanı olarak işlev gördüğü bilinmektedir. Alp, 1964. Ama bunlardan ziyade mahremiyetle ilgili güçlükler nedeniyle araştırılmadan kalmış, yalnızca bazı edebiyat eserlerine, Tunç, 2005, yansımış olan komşu ve akraba gezmelerinde, yatılı misafirliklerde sözlü kültürle göçebelik mirası davranışların kesişmeleri açısından çok daha ilginç ve Türklere özgü özellikler saptanabilecektir. Sözlü kültürün gündelik hayatımızda ve eğlence yaşantımızda en çok etkisini hissettiren özelliklerinden birisi müzik ve halk oyunları alanındadır. Göçebelik zamanlarında yaşamış türkü en uygun biçimde at üzerinde bir elinde kılıcı, yanında sazıyla türkü söylerken resmedebiliriz. Sazı ve sözü kaldıracak olsanız, Türk folkloru ve hatta Türk kültüründen geriye pek bir şey kalmayacaktır. Göçebe ve savaşçı Türk'ün yanında taşıyabileceği yükte hafif en önemli kültürel araç, sazı ve sözüdür. Göçebe, duygusal yaşamını bu yolla aktarmakta ustalaştığı gibi, çok mahir bir biçimde sözünü silah olarak da kullanabilir. Tüm Türk tarihinde şiir ve müziğin, anlatı sanatlarının ve halk oyunlarının çok gelişmiş olması, müstakbel Türk uygarlığının tohumlarının bu alanda atılması boşuna değildir. 45 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Kültür gibi uygarlık kavramı ve bu iki kavram arasındaki ilişkiler de oldukça tartışmalıdır. Brödel, 2004. Bülbül, 2007. Batı'da da bitmek bilmeyen bu tartışma, Ziya Gökalp'in, 2007, Hars ve medeniyet tanımlarından beri ülkemiz düşünce dünyasında da şiddetle sürdürülmektedir. Ayrıntısı için bakınız, Öz Akpınar, 1998-2000. Biz bu tartışmalarda kültür ve uygarlığın birbirinden ayrı olduğu, uygarlık için yerleşiklik ve yazılı kültür gerektiği için apayrı bir Türk-Bozkır uygarlığından bahsedilemeyeceği fikrini savunuyoruz. Türklerin muhteşem bir yaşam kültürleri olmasına, şiir, musiki, mimari, dokumacılık, madencilik gibi alanlarda kendine has uygarlıklarının nüvesini oluşturacak düzeyde özgün atılımlar yaptıklarını ve ileri gittiklerini düşünüyoruz. Dipnot açıklaması bitti. Türküz, türkü çağırırız. Bir araya geldiklerinde bizim kadar çok şarkıyı, türküyü birlikte söyleyebilen, zengin ve gösterişli bir halk oyunları repertuarına sahip olan bir millet daha yoktur. Türk, düşüncelerini fıkra ve atasözleriyle, duygularını da türkülerle ifade eder. Duygu ve düşünceleri yoğunlaşınca da oyuna kalkar. Babaoğlu, 2008, sayfa 77. Göçebe romantizmine göre yaşayan Türk, okumadan, anlamadan, görmeden sevebilendir. Türk Müslümanlığı aşk temelinde gelişecek, çoğu Arapçayı bilmeyen halk, kutsal kitabı anlamayacak ama Hazreti Peygamber'in adı geçtiğinde içi titreyecek, elini göğsüne götürüp gözyaşı dökecektir. Göçebe savaşçı Türk aynı zamanda tek eşlidir. Onun coşkulu ruhu, ay yüzlü, badem gözlü, uzun saçlı sevgili içinde şairaneliğinin tüm yeteneklerini sergileyecektir. Aşık, Tanrı'dan ve beyden sonra sevdiğinin de kulu olduğunu göstermek için sazını ve sözünü maharetle konuşturacaktır. Kurnaz, 2009, sayfa 212, sayfa 224, sayfa 232. Şüphesiz Türklerin ciddi bir maddi kültürleri, Esin, 2006, vardır. Hatta Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri minare, kümbet gibi çadır esinli yaratıcı ürünlerle birlikte İslam mimarisine önemli katkıları olmuştur. Ama göçebe yaşantısının hareketliliği ve mekanla iğreti ilişkisi onların daha ziyade söz alanında ileri gitmelerine vesile olmuştur. 46 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Orta Asya steplerinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Türk asıllı göçebeler, sürülerini otlatmak için zaten devingen bir yaşam türünü benimsemişlerdir. Steplerdeki otlakların verimsizleştiği dönemlerde ise güvenli bir yaşam sürdürebilecekleri ülkelere göç etmeyi yeğlemişlerdir. At sırtında doğuya, batıya ve güneye yönelen bu göçler, sökülüp takılabilen hafif bir barınak türünü de beraberinde taşımak zorunda kalmıştır. Yurt, ota ya da çadır adı verilen bu barınaklar, göçebe kültürünün ilginç mimari örneklerini oluşturmaktadır. Taşınabilmesi için hafif ve kolay sökülür takılır olması gereken tek mekanlı yurt çadırlarındaki çok işlevli yaşam biçimi, bazı araştırmacılara göre yerleşik düzene geçildiğinde Türk evi adı verilen konut türüne aktarılmıştır. Küçük Erman, 1988, sayfa 27-63. Böylece yurt içinde yer alan oturma, yemek yeme, çalışma ve yatma işlevlerinin Türk evinin tek bir odasının iç düzenlemesinde görülmesi de bu hipoteze bağlanmaktadır. Ayrıca özellikle 14. yüzyıla kadar İran, Kafkasya ve Anadolu'da yapılan türbe ve kümbet gibi bazı yapı türlerinin biçimlendirilmesinde de yurt ve otağlardan yararlanılmış olduğu bazı tarihçilerce belirtilmektedir. Arseven, Tarihsiz, sayfa 27. Esin, 2006. Dipnot açıklaması bitti. Göçebe yaşantısının söze dayalı oluşunun en önemli başarısı bugün hala tertemiz bir Türkçe konuşabilmemizdir. Yabancı uygarlıklara, dinlere ve dillere bir hayli açık bir uygarlık, din ve dil aracısı olmamız, kurduğumuz büyük devletlerin bu nedenle yabancı kültür unsurlarını tercih etmesi ve eski kültür öğelerini ortadan kaldırmaya girişmesi bile arı duru Türkçenin ayakta kalmasına engel olamamıştır. Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yüksek tabaka en azından söz dağarcığı bakımından kendini Arapçanın, Farsçanın kollarına bıraktığı halde, kültürümüz, dilimiz, atasözlerimiz, türkülerimiz ve şarkılarımız özgün bir canlılıkla devam edebilmişse, bunda sözlü kültürümüzün gücünün ve etkileyiciliğinin payı büyüktür. Hanman, 2006. Aşık edebiyatı geleneğimizin 16. yüzyılda muhtemelen yerleşik hayata geçiş ve şehirleşmeyle bağlantılı ve yine muhtemelen kahvehane gibi yeni eğlence mekanlarıyla eş zamanlı olarak ortaya çıktığı, kökeninde şaman baksı inancı bulunan ozan geleneğinin bir devamı olduğu halk bilim araştırmalarıyla ortaya konmaktadır. Başgöz, 2001. Köprülü, 1989. Sayfa 131-144, sayfa 140. Öcal, 2000, sayfa 41-42-83-116. Kahvehaneler rekabet nedeniyle çok kısa sürede tekke kurumu etrafında oluşan Karagöz ve Hacivat gibi tasavvuf orijinli eğlenceleri içlerine alıp din dışı bir hüviyete dönüştürdüler. Aynı şekilde tekkelerin kısa hanlığını da meddahlık geleneğine dönüştürdüler. Epik destanlar anlatarak barış zamanlarında orduyu moral olarak savaşa hazırlayan ve savaşta coşturan destancıların devamı olan Yeniçeri ortalarının çoğunlukla Bektaşi Meşrep, ordu şairleri ve tekke tasavvuf geleneğinin tebliği ve irşadı amaçlayan aşıklarıyla kahvehane fasılları için kahvehane mahfelerinde harmanlanan ozan baksı geleneği temsilcileri 17. yüzyıl başından itibaren kendine has bir icra töresi, gelenek ve görenekleriyle aşık tarzı kültür ve edebiyat geleneğine oluşturdular. Çobanoğlu'nun 2009 sayfa 655 kahvehanelere yönelik saptamalarını bugünkü gündelik hayatımıza ve eğlence kültürümüze uyarlamak, yani bunların kökenlerini atalarımızın çok eski yaşam biçimlerine doğru götürmek mümkündür. Göçebe Türk'ün sözlü kültürü, yaşam ve zihniyet biçimi biteviye nesillere aktarılıp durmaktadır. Göçebe sözlü kültürün mahsurları. Göçebe bir geçmişten gelmenin ve sözlü kültür dairesinde yaşamanın birçok olumlu özelliğinin yanı sıra, topluluğun var kalma ve özgün uygarlığını oluşturma noktalarında zaaflara yol açan mahsurları da bulunmaktadır. Şüphesiz bilimsellik iddiasındaki bir çalışmada bir kültürün olumlu yanlarından veya mahsurlarından bahsetmek, tarafkir davranıldığına, nesnellikten uzaklaşıldığına dair bir intiba uyandırmaktadır. Buna rağmen böyle bir başlık atmamızın nedeni, bir yandan göçebe sözlü kültürün nasıl komplikasyonlarına neden olduğunu anlatırken, diğer yandan bu kültürün yaşayan kalıntılarına dair algımızı pekiştirebilmektir. Bu nedenle daha önceki çalışmalarımızda da Göka 2006A sayfa 211-228 2008A sayfa 130-140 ele aldığımız göçebe sözlü kültürün mahsurlarına burada da yer vermeyi uygun bulduk. Göçebe sözlü kültürün mahsurları arasında en önde geleni muhafazakar söylemde öz benliğini koruyamama şeklinde karşımıza çıkan Türk yaşama tarzının devamlılığında nesillere aktarılmasında yaşanan güçlüklerdir. Eberhard'ın 1995 sayfa 88 Çin tarihi kitabındaki Mao Tun bir feodal devlet kurmuştur. Fakat bu Çin feodal devletine nazaran daha merkezleştirilmişti ve zirai olmayıp göçebeydi. Kendi saray erkanı için memurlar celbediyor ve Çin saray memurlarına tekabül eden memuriyetler ihdas ediyordu. Bu memuriyetlerin çoğu Çinliler tarafından işgal edilmiş görünüyor. Çünkü kibar Hisyunlular asıl harem ağalarının gördükleri bu işleri herhalde kabul etmemiş olacaklardır. O zamanlar bir tahrirat kalemi kuruldu fakat görünüşe göre Hisyunluların henüz yazıları olmadığı için Çince yazmışlardır. Katipler de Çinliydi. Çinliler eski daireye de alınırdı ve bunlar Çinlilere karşı yapılan muharebelerde müşavir olarak kullanılırdı. Çünkü Çinlilerle yapılan savaşlar başkaydı. Göçebelerle yapılan savaşlara benzemezdi. Sözleri üzerinde çok düşünmek gerekir. Bu sözlerdeki anlamı kavrayabilirsek, bir başka batılı araştırmacının, Asman, 2001, sayfa 150. Çin'i fetheden yabancılar kısa sürede kökenlerini unutup, Çin'in hükümdarları olarak Çinlilerden daha çok Çinli oldular. Çinlileştiler. Sözleri bizim için aşikar hale gelir. Burada sözü edilen yüksek Çin kültürünün içinde eriyip giden kavimlerin atalarımızdan bazıları olduklarını, Çin'de 386 yılında Türk asıllı boylar tarafından kurulan Tebgaç Devleti'nin zamanla Çinlileşip Wei Hanedanı adını aldığını biliyoruz. Tüm bunlar nedeniyle Selçuklu döneminde Türk iti şehre inince Farsça ürer sözü, atasözü düzeyine yükselmiştir. Yerasimos, 2006, sayfa 68. Türk boylarının göç ettikleri topluluklar içinde hızla dönüşmeleri veya yok olup gitmelerinde, kendi tarihlerini yazacak, anlatılanları yeniden inşa edecek melekelerinin yeterince güçlü olmayışının payını da unutmamak gerekir. Göçebeler hakkında bilgi veren yazılı kaynaklar, ancak onları dışarıdan gözlemleyenlerin yazdıklarıdır. Göçebelerin kendi yazdıkları bir tarihleri yoktur. Bunun nedeni sözlü kültür dairesinde yaşamalarıdır. Türk tarihçileri bu ironik durumu, fetihleri siz yapın, tarihinizi başkaları yazsın diyerek, Kahen, 1979, sayfa 71, hayretle karşılamakta, göçebe Türklerle ilgili araştırmalar yapanlar da bu nedenle sözlü kültür ürünleriyle Örneğin ağızdan ağza söylenen çeşitli olaylarla ilgili destanlar, efsaneler, masallar, halk hikayeleri, hatıralar, ağıtlar, ninniler, maniler, türküler, atasözleri ve menkıbelerle yetinmek durumunda kalmaktadırlar. Şahin, 2006, sayfa 16. 47 nolu dipnot açıklamasını okuyorum. Türklerin yazılı kültür dairesinde olmamalarından kaynaklanan Türk tarih yazıcılığıyla ilgili sorunlar bunlarla sınırlı değil. Bırakın tarihimizin başkaları tarafından yazılmasını, şifahi bir kültür incelemenin zorluğu nedeniyle tarihçiler genel olarak göçebeleri kavramakta zorluklar yaşıyorlar. Zaten yazının, kitabiliğin yüceltildiği bir dünyada yapılan araştırmaların şifahi göçebe kültürü yeterince incelemesi beklenemez. Bu nedenle bilim dünyasının bugün neredeyse göçebeler hakkında söyleyecek hiç sözü yoktur. Var olanlar da tarafgirdir. Modern tarihçiler yerleşiklerin göçebeler hakkındaki ön yargılarını gerçek haline getirirler. Polat, 2004, sayfa 19-21. Türk tarih yazıcılığı konusunda bilim dünyasındaki bu anlaşılabilir tarafgirlik, Türk tarihiyle ilgilenen herkesi etkileyen en önemli sorundur. Okuyucunun notu. Cümle içinde anlaşılabilir kelimesinden sonra yazar, parantez içinde ünlem işareti koymuş. Dipnot açıklaması bitti. Atalarımız nasıl Orhun anıtlarının yazıcılarını dahi Çin'den getirtmek zorunda kalmışlarsa, Golden, 2002A, sayfa 179, Tekin, 2008, sayfa 4, Yılmaz, 2006, sayfa 118. Aynı nedenlerle Cumhuriyet'in ilk zamanlarında kalem erbabı hiç Türk soylulardan olmadı. Uygarlıkların birçok ürününe çok çabuk uyum sağladığımız doğru, ama bu uyum yeteneğimiz bizi bir türlü yazıya ısındıramadı. Hala tam anlamıyla yazılı kültür dairesi içine giremedik. Bu arada bir noktanın belirtilmesi çok önemlidir. İyi bilinen yakın Türk tarihinde Selçuklu, Osmanlı ve özellikle Cumhuriyet dönemlerinde yöneticiler yazılı kültüre duyulan ihtiyacı hep anlamış, dönemlerinin anlayışına uygun eğitim politikaları izlemişlerdir. Göçebe toplumun iskanı kadar eğitimi de hep ön sıralarda çözüm gerektiren sorunlar olarak görülmüştür. Cumhuriyet döneminde yazıyı topluma yaygınlaştırabilmek için eğitim seferberlikleri düzenlenmiş ve nihayet son bütçelerde eğitime ayrılan pay, silahlı kuvvetlere ayrılanı bile geçmeye başlamıştır. Selçuklu'da Farsça'ya duyulan mecburiyet, Osmanlı'da Türkçenin daha çok miktarda yazılı dile katılmasıyla kısmen kırılmış, Cumhuriyet döneminde okuyup yazılması daha kolay Latin harfleriyle Türkçe yazı dili haline gelebilmiş, dolayısıyla yazılı kültüre geçmeyi zorlaştırdığı söylenen halkın kullandığı dil ile yazı dil ayrımı giderilmiştir. Tüm bunlara rağmen ne kadar gazete ve kitap okuduğumuzu ortaya koyan araştırmalar bile hala büyük ölçüde sözlü kültür dairesinde kaldığımızı açıkça göstermektedir. Göka, 2008A, sayfa 132. Daha önce ele aldığımız Türk'ün uygarlıklar karşısında kendisine hedef aldığı en iyiyi, en yeniyi, en güçlüyü izle formülünün ortaya çıkışında da sözlü kültürün tek başına yeterli olmayışının büyük etkisi vardır. Kitabilik, herhangi bir inanma ve yaşantı biçiminin belli bir zamana ve mekana sabitlenmesinde çok önemli bir işlev görür. Kitabilik sayesinde ritüeller ve metinler kanonikleşir. İnsanlardan hayatlarını ve inançlarını bu kanona göre düzenlemeleri istenir. Bu şekilde bir inanç omurgası ortodoksi oluşur. İnsanlar inanç ve yaşantılarında çeşitli nedenlerle savrulmalar olduğunda bu kanonlara göre kendilerine çekidüzen verirler. Şifahi kültürlerde, kitabi kültürlerdeki bu kanonik direnç bulunmaz. Polat, 2004, sayfa 14, sayfa 207. Dinler tarihinde mezheplerin hep matbaanın keşfinden önce ortaya çıkması tesadüf değildir. Göka, 2008A, sayfa 132. Bugün bir Türk kent kültüründen söz edemiyorsak, ya da kent yaşamımızda daha ziyade olumsuz görünümler gözümüze çarpıyorsa, bunda yalnızca göçebelik nedeniyle mekana kurduğumuz iğreti ilişki ve çarpık kentleşme değil, davranışlarımızı kentli kalıplar halinde düzenleyecek bir yazılı kültüre sahip olamayışımızda rol oynamaktadır.